Ayrım 3. Sıfır noktasındaki kadın. Neval El-Seddavi. Sayfa 30. Okulu çok sevdim. Kızlarla, oğlanlarla doluydu. Avluda oynar, bir uçtan bir uca koşarken soluksuz kalırdık. Bazen de oturur, inanılmaz bir hızla çekirdek yer, gürültüyle çiklet çiğner ya da macun ve keçi boynuzunu alır, meyan kökü, demir hindi ve şeker kamışı suyu içerdik. Bütün bu güzel, yoğun tatlara bayılırdık. Okuldan döndükten sonra evi siler, süpürür, amcamın çamaşırlarını yıkar, yatağını yapar, kitaplarını düzeltirdim. Amcam, gaz sobasında ısıtıp, kaftanıyla türbanını ütülemekte kullandığım ağır bir demir ütü getirmişti. Gün batımından hemen önce El Ezer'den dönerdi. Akşam yemeğini hazırlardım. Oturup birlikte yerdik. Yemek bitince ben sedirime uzanırdım, amcamsa yatağına oturup yüksek sesle kitap okurdu. Yüksek yatağa onun yanına sıçrar, parmaklarımı ince uzun parmaklı büyük eline dolar, ince siyah harfli, düzgün ve sıkışık yazılı büyük kitaplarına dokunurdum. Birkaç sözcüğü sökmeye çalışırdım. Sözcükler içimde korkuya benzeyen bir duygu uyandıran gizemli işaretler gibi görünürdü bana. El Ezer, sırf erkeklerden oluşan huşu dolu bir yerdi. Amcam da onlardan biriydi, bir erkekti. Okuduğu zaman sesi kutsal bir saygıyla yankılanırdı. Uzun parmakları elimin altında tuhaf bir titremeye yakalanırdı. Bu tanıdık bir şeydi. Çocukluğumda hissettiğim bu titreyiş hala anımsanan ırak bir düş gibiydi. Soğuk kış gecelerinde amcamın koluna ana karnındaki bir bebek gibi sokulurdum. Yakınlığımızla ısınırdık. Yüzümü kollarına gömer, onu sevdiğimi anlatmak isterdim. Fakat sözcükler ağzımdan bir türlü çıkmazdı. Ağlamak isterdim, gözyaşlarım akmazdı. Kısa bir süre sonra da sabaha kadar süren derin bir uykuya dalardım. Bir gün ateşim çıktı. Amcam yanıma oturup başımı ellerinin arasına aldı, uzun parmaklarıyla yüzümü ağır ağır okşadı. Bütün gece onun elini tutarak uyudum. İlkokuldan mezun olduğum zaman amcam bana bir kol saati aldı ve o gece sinemaya götürdü. Filmde bir kadın dans ediyordu. Bacakları çıplaktı. Bir adamın kadına sarıldığını gördüm. Sonra onu dudaklarından öptü. Yüzümü ellerimle kapattım. Amcama bakmaya cesaret edemiyordum. Sonra amcam bana dans etmenin ve bir erkeği öpmenin günah olduğunu anlattı. Ama gözlerine hala bakamıyordum. O gece eve döndüğümüzde her zamanki gibi yatakta yanına oturmadım. Küçük sedirimde yorganın altına saklandım. Her tarafım titriyordu. Anlatamayacağım bir duyguya kapılmıştım. Sanki amcamın uzun parmakları bana yanaşıp yorganı yavaşça kaldırmış, sonra dudakları yüzüme yaklaşıp ağzıma değmiş, titreyen parmakları yavaşça bacaklarıma uzanmıştı. Bana tuhaf bir şeyler oluyordu. Tuhaftı çünkü daha önce hiç böyle şeyler olmamıştı. Ya da anımsayabildiğimden beri hep oluyordu. Bedenimin uzak bir noktasında uzun zaman önce yitirdiğim eski haz duygusu uyanıyordu. Ya da henüz bilinmedik yeni bir hazdı bu. Tanımlanamaz bir hazdı. Çünkü bedenimin dışında ya da varlığımın yıllar önce zedelediği bir parçasında büyüyor gibiydi. Amcam vaktinin çoğunu dışarıda geçirmeye başladı. Sabahları uyandığımda gitmiş oluyordu. Gece geldiğinde de ben uyumuş oluyordum. Ona bir bardak su ya da bir tabak yemek götürdüğümde elini uzatıp yüzüme bakmadan alıyordu. Geceleri başımı yorganın altına saklar, dikkatle ayak seslerini dinlerdim. Parmaklarının yaklaşmasını bekleyerek soluğumu tutar, uyuyor numarası yapardım. Bana sonsuz gibi gelen bir süre hiçbir şey olmazdı. Yatağının gıcırdadığını duyardım. Bir süre sonra da düzenli horultusu gelirdi. Ancak o zaman uyuduğundan emin olurdum. Farklı bir insan olmuştu. Artık yatmadan önce okumuyor, cübbesiyle kaftanını giymiyordu. Onun yerine takım elbiseyle kravat aldı. Vakıflar Bakanlığı'nda bir iş buldu ve El Ezer'deki öğretmeninin kızıyla evlendi. Beni ortaokula yolladı. Karısıyla birlikte yaşayacağı yeni evine beni de götürdü. Karısı kısa boylu, şişman, beyaz tenli bir kadındı. Yürürken hantal bedeni semiz bir ördek gibi paytak paytak salınırdı. Sesinin yumuşaklığı sakinliğinden değil, zalimliğinden geliyordu. Gözleri iriydi ama feri kaçmış, geriye karanlık, mahmur bir kayıtsızlıktan başka bir şey kalmamıştı. Kadın amcamın ayaklarını hiç yıkamadı. Amcam da ona hiç vurmadı, bağırıp çağırmadı. Amcam ona karşı aşırı derecede kibardı. Ama bu, erkeklerin kadınlara gösterdiği o gerçek saygıdan yoksun, tuhaf kibarlıktı. Karısına karşı duygularının aşktan çok korku olduğunu, karısının ondan daha yüksek bir toplumsal sınıftan geldiğini sezerdim. Yengemin babası ya da akrabalarından biri bizi ziyarete geldiğinde amcam et ya da tavuk alır, ev kahkahalarından çınlardı. Kendi halası üstünden düşen köylü giysileri, elbisesinin uzun kollarının arasından görünen çatlak elleriyle çıka geldiğinde suratını asıp bir köşeye çekilir, ağzını bıçak açmazdı. Halası divanda yanıma oturur, sessizce ağlar, onu El Ezer'de okutmak için altın zincirini sattığına ne kadar pişman olduğundan dem vururdu. Sabahleyin tavuk, yumurta ve ekmek dolu sepetini boşaltır, sepeti koluna çekip giderdi. Ona, "Bizimle bir gün daha kalsana nine," derdim. Ama amcam da, yengem de ağızlarını açıp bir şey söylemezlerdi. Her gün okula giderdim. Dönünce evi süpürür, yerleri siler, bulaşıklarla çamaşırları yıkardım. Yengem yalnızca yemek pişirir, kapkacağı yıkayıp temizlemeyi de bana bırakırdı. Sonra amcam eve benim odamda kalacak olan bir hizmetçi kız getirdi. Yatak bana ayrılmış olduğundan kız yerde uyurdu. Soğuk bir gece yanıma gelip yatağımda uyumasını söyledim. Ama yengem odaya girip bizi görünce önce onu ardından beni dövdü. Bir gün okuldan eve döndüğümde amcamı bana kızmış buldum. Yengem de bu kızgınlığı paylaşır görünüyordu. Amcam elbiselerim ve kitaplarımla birlikte beni okulun yatakhanesine yerleştirmeyi kararlaştırana dek sürdü öfkesi. Bundan sonra geceleri yatakhanede yattım. Her hafta sonu babalar, anneler ve diğer akrabalar kızları ziyarete gelir ya da perşembe ile cumayı evde geçirmeleri için onları okuldan çıkarırlardı. Yüksek duvarın ardından onların gidişlerini seyrederdim. İnsanları ve işlek caddeyi, yaşama yüksek bir cezaevi duvarının üstünden bakmaya mahkum edilmiş bir tutuklu gibi gözlerdim. Fakat her şeye karşın okulu sevmekten vazgeçmedim. Yeni kitaplar, yeni konular ve birlikte ders çalıştığım yaşıtım kızlar vardı. Yaşamlarımız üzerine konuşur, sırlarımızı paylaşır, en gizli duygularımızı birbirimize söylerdik. Gece gündüz parmak uçlarında dolaşıp casusluk yapan, söylediklerimizi dinleyen gözetmen dışında işi bozan kimse yoktu. Gözetmen, uyuduğumuz zaman bile her hareketimizi gözler, düş görürken bizi seyrederdi. Birimiz uykusunda iç çekse ya da en ufak bir hareket yapsa alıcı kuş gibi üstüne atlardı. Vafeya adında bir arkadaşım vardı. Yatağı benimkinin hemen yanındaydı. Işıklar sönünce yatağımı onunkine yaklaştırırdım. Gece yarısına dek konuşurduk. Aşık olduğu kuzeninden, onun da kendisini sevdiğinden söz ederdi. Bense geleceğe ilişkin umutlarımdan. Geçmişimde çocukluğumda kayda değer bir şey yoktu. Ne aşk ne de başka bir şey. Bu yüzden benim söylediğim her şey gelecekle ilgiliydi. Çünkü gelecek istediğim renklerle boyamak üzere hala benimdi. Özgürce karar vermek, istersem değiştirmek üzere hala benim. Bazen doktor, mühendis, avukat ya da hakim olacağımı düşünürdüm. Derken bir gün bütün okul yönetime karşı büyük bir gösteriye katılmak üzere sokaklara döküldü. Birden ben de kendimi hükümet istifa diye bağıran kızların omuzlarında buldum. Okula döndüğümde sesim kısılmış, saçlarım birbirine karışmış, giysilerim birkaç yerden yırtılmıştı. Ama bütün gece kendimi büyük bir lider ya da devlet başkanı olarak düşledim. Kadınların devlet başkanı olamayacağını biliyordum. Fakat diğer kadınlardan, çevremde aşktan, erkeklerden söz eden diğer kızlardan farklı olduğumu hissediyordum. Çünkü ben aşktan, erkeklerden hiç söz etmedim. Kızların kafasını meşgul eden şeylerle ilgilenmedim. Onlara önemli gelen şeyler bana incir çekirdeğini doldurmaz şeyler gibi gelirdi. Bir gece Vafeya, "Hiç aşık oldun mu Firdevs?" diye sordu. "Hayır Vafeya, hiç aşık olmadım." yanıtını verdim. Bana şaşkınlıkla baktı ve "Ne tuhaf!" dedi. "Neden tuhaf buldun?" diye sordum. "Bakışlarında aşık olduğunu söyleyen bir şey var." İnsanın bakışlarında aşkı ele veren ne olabilir ki? Başını sallayıp bilmiyorum dedi. Fakat özellikle senin aşksız yaşayamayacak biri olduğunu hissediyorum. Ama ben aşksız yaşıyorum. O halde yaşamın bir yalan ya da hiç yaşamıyorsun. Son sözcüğü söyledikten sonra hemen uykuya daldı. Gözlerim fal taşı gibi açılmış, karanlığı seyretmeye koyuldum. Irak, yarı unutulmuş imgeler yavaş yavaş gecenin içinde boy göstermeye başladı. Üstü açık barınakta ot döşeye uzanmış Muhammed'i gördüm. Otun kokusu geldi burnuma. Muhammed'in parmakları bedenimde gezindi. Tüm bedenim bilinmeyen bir kaynaktan, varlığımın dışında tanımlanamaz bir noktadan gelen, çok uzak, gene de bildik bir hazla sarsıldı. Bedenimin bir yerinde dingin bir hazla başlayıp dingin bir acıyla biten yumuşak nabız atışlarını hissedebiliyordum. Bir an dokunabilmek için tutmaya çalıştığım, fakat hava gibi bir yanılsama, uçup giden ve yok olan bir düş gibi elimden kaçan bir şeydi bu. Uykumda bu hazı şu anda elimden kaçırıyormuşum gibi ağladım. Sanki uzun süre önce değil de ilk kez yitirdiğim bir şeymiş gibi. Okulda geceler uzundu, günlerse daha da uzun. Yat zili çalmadan saatler önce derslerimi çalışıp bitirmiş olurdum. Bu sayede okulun kitaplığını keşfettim. Arka avluda rafları kırık dökük, kitapların üstü bir karış tozlu, yüzüstü bırakılmış bir oda. Tozları sarı bir bezle alır, zayıf ışığın altında kırık bir iskembleye oturur, okurdum. Kitapları sevmeye başladım çünkü her kitaptan yeni bir şey öğreniyordum. Acemler, Araplar ve Türkler hakkında pek çok şey öğrendim. Krallarla hükümdarların işlediği suçlar hakkında, savaşlar, halklar, devrimler ve devrimcilerin yaşamları hakkında kitaplar okudum. Aşk öyküleri, aşk şiirleri okudum. Fakat hükümdarlar üzerine yazılmış kitapları yeğliyordum. Cariyeleriyle odalıkları ordu kadar kalabalık olan bir hükümdarla hayatta tek ilgilendiği şey şarap, kadınlar ve köle kırbaçlamak olan bir başka hükümdar hakkında kitaplar okudum. Bir başkası kadınlara fazla ilgi göstermiyor, savaşlardan, öldürmekten, işkence yapmaktan zevk alıyordu. Yine bir başkası doymak bilmezcesine tıkınmayı ve parayı seviyordu. Bir diğer hükümdar kendine ve büyüklüğüne, dünyada başka kimse yokmuşçasına hayrandı. Bütün zamanını tarihsel gerçekleri çarpıtıp halkını aldatmakla geçiren entrikacı bir hükümdar da vardı. Bütün bu hükümdarların erkek olduğunu keşfettim. Ortak yanları, hırslı ve çarpık bir kişilik, paraya, cinselliğe ve sınırsız güce karşı doymak bilmez bir iştahtı. Dünyaya kötülük tohumlarını eken, halklarını talan eden erkeklerdi bunlar. Kalın sesli, ikna yeteneğine sahip, tatlı sözler seçip söyleyen, zehirli oklar atan erkeklerdi. Gerçek yüzleri ancak ölümlerinden sonra ortaya çıkıyordu. Böylece tarihin aptalca bir inatçılıkla kendini tekrarladığını keşfettim. Kütüphaneye düzenli olarak bazı dergi ve gazeteler geliyordu. Bunları okuyup resimlerine bakmayı alışkanlık haline getirmiştim. Sık sık cuma namazına gidip cemaatle oturan hükümdarların resimlerine rastlardım. Hükümdar süzülmüş gözlerinin arasından büyük bir küçümsemeyle hakka ermiş gibi bakarak otururdu. Halkını aldattığı gibi Allah'ını da aldatmaya çalıştığını görürdüm. Çevresinde söylenen her şeye hayranlıkla kafa sallayan, kısık sesle dua eden, ellerini önlerinde kavuşturan, çevrelerinde olup biteni açık göz, kuşkulu, sinsi, saldırmaya hazır, aşağılık bir saldırganlık dolu gözlerle seyreden yüksek görevliler olurdu. Savaş, kıtlık ya da salgın hastalık sonucu yaşamlarını yitiren şehitlerin ruhları için istekle dua ederken görürdüm onları. Başlarını yere eğip korku ve etin dolgunlaştırdığı popolarını kaldırarak secdeye varırlardı. Yurtseverlik sözcüğünü her andıklarında aslında Allah'tan korkmadıklarını, kafalarındaki yurtseverlik kavramının yoksulun, zenginin toprağını, onların kendi topraklarını savunmak için ölmesi gerektiği anlamına geldiğini hemen anlardım. Çünkü yoksulun toprağı yoktu. Değişmez görünen tarihi okumaktan, hep o eski öykülere ve hepsi birbirine benzeyen resimlere bakmaktan sıkılınca tek başıma oyun sahasında otururdum. Çoğu zaman gece aysız, kapkaranlık olurdu. Yat zili geride uzun bir sessizlik bırakarak son notasını çalardı. Çevremdeki tüm pencereler kapanır, tüm ışıklar sönerdi. Bense Birçok şeyi merak ederek tek başıma karanlıkta oturmayı sürdürürdüm. Gelecek yıllarda nasıl olacağım? Üniversiteye gidebilecek miyim? Amcam bunu kabul eder mi? Bir gece orada öylece otururken bir öğretmen gördü beni. Bir an karanlıkta hareket etmeden duran ama insana benzeyen bir cisim görmekten ürktü. Yanıma gelmeden seslendi. Kim var orada? Zayıf, korkak bir sesle yanıtladım onu. Benim, Firdevs. Daha da yaklaşıp beni tanıyınca şaşırdı. Sınıfındaki en iyi öğrencilerden biriydim. En iyi öğrencilerse yat zili çalar çalmaz yatağa girerlerdi. Ona sinirlerimin biraz bozuk olduğunu, uyku tutmadığını söyledim. Yanı başıma oturdu. Adı İkbal'di. Kısa boylu, tombul, uzun siyah saçlı ve kara gözlüydü. Karanlığa karşın bana bakan, beni inceleyen gözlerini görebiliyordum. Ne zaman başımı çevirsem beni izliyor, gözlerini bana dikmiş bir an bile ayırmıyordu. Yüzümü ellerimle kapadığım zaman bile ellerimin arasından gözlerimi görüyormuş gibi geliyordu bana. Ansızın gözyaşlarına boğuldum. Yaşlar ellerimin arasından sızıp yüzüme akıyordu. Ellerimi tutup yüzümden çekti. Firdevs, lütfen ağlama. Bırakın da ağlayayım dedim. Seni hiç ağlarken görmemiştim. Ne oldu? Hiç, hiçbir şey. Olur mu? Mutlaka bir şey olmuştur. Hiçbir şey olmadı İkbal Hanım. Sesinde bir şaşkınlık seziliyordu. Ağlamanın hiç mi nedeni yok? Nedenini bilmiyorum. Yeni hiçbir şey olmadı. Yanımda sessizce oturdu. Kara gözlerinin gecede gezindiğini, gözyaşlarının parıltılı bir ışıkla aktığını görebiliyordum. Dudaklarını kısıp zorlukla yutkundu. Gözlerindeki ışık birden kayboldu. Geceliğin yalazlanan alevler gibi gözleri bir parlayıp bir sönüyordu. Sonra bir an geldi, yeniden dudaklarını kısıp yutkundu. Ama iki damla yaş gözlerinde asılı kaldı. Yaşların burnuna düştüğünü, yavaşça iki yandan süzüldüğünü gördüm. Bir eliyle yüzünü örttü, diğeriyle bir mendil çıkarıp burnunu sildi. ''İkbal Hanım, ağlıyor musunuz?'' ''Hayır'' dedi. Sonra mendilini gizleyip zorlukla yutkunarak gülümsedi. Gece çevremizde derin, sessiz, hareketsizdi. Tek bir ses, tek bir kıpırtı yoktu. Her şey ışığın sızamadığı mutlak bir karanlığa gömülmüştü. Çünkü gökyüzü aysız, güneşsizdi. Yüzümü ona doğru çevirdim. Göz göze geldik. Bana bakan kapkara iki yuvarlığın çevresinde apak iki halka. Gözlerine bakmayı sürdürdükçe ak daha ak, kara daha kara oldu. Sanki yerde de gökte de bulunmayan gizemli bir kaynaktan alıyorlardı ışıklarını. Çünkü toprak gece örtüsüne bürünmüştü. Gökyüzünde ona ışık verecek ne ay ne güneş vardı. Gözlerini belleğime kazıdım, elini elime aldım. Birbirine dokunan ellerimizin yarattığı duygu tuhaf, apansızdı. Bedenimi uzak ve derin bir hazla anımsayabildiğim zamandan, bilincimin erişebildiği zamandan bile daha gerilere uzanan, bir hazla titreten bir duyguydu bu. Bir yerlerimde hissedebiliyordum onu. Varlığımın ben doğduğum zaman doğan ama ben büyürken büyümeyen bir parçası gibi. Bir zamanlar bildiğim ama doğarken geride bıraktığım bir parçası gibi. Olabilecek gene de hiç yaşanmamış her şeyin belli belirsiz bilinci gibi. O an bir anım geldi aklıma. Dudaklarım konuşmak üzere aralandı ama aklımdan uçup gitti. Yitirmek üzere olduğum ya da o an sonsuza dek yitirdiğim değerli bir şeyin anısıyla çılgın gibi atan korku dolu yüreğim sarsıldı, dura yazdı. Parmaklarım yeryüzünün en büyük gücü bile gelse onu oradan çekip alamazmış gibi şiddetle İkbal Hanım'ın eline yapıştı. Üçüncü ayrımın sonu. Sayfa 39.